Anımsarsanız iki hafta önce Yaratılış 13. bölüme, Christina buyurun. Yaratılış 13. bölüme ne yaptık? Giriş yaptık değil mi? Ve orada gördük ki 12. bölümde ve daha sonra 13. bölümde İbrahim'in itaatsizliğinden dolayı, yaptığı yanlışlıktan dolayı içine düştüğü sıkıntıyla yüz yüze geldi. Sıkıntısını gördü, sorununu gördü ve tıpkı kaybolan oğul anlatımında olduğu gibi ne yaptı? Yanlışlığını görüp gördüğü noktada kalmadı ve geriye döndü İbrahim. Yani daha önceden yapmış olduğu sunağın bulunduğu yere, yani Beytel'e giderek Rabbin önünde orada tapındı ve tövbe etti sevgili kardeşler. Ve demiştim ki işte bizlerin de aslında yapması gereken İbrahim gibi yanlışlığımızı görmek, eksikliğimizi görmek, hatamızı görmek ve onun gibi ne yapmak? Geri dönerek tövbe etmek ve Rab ile olan o güzel beraberliği, birlikteliği tekrar yeniden tazelemek, yenilemek, yeniden bina etmek. Ve şöyle devam etmiştim anımsarsanız. Demiştim ki geri dönüş, yani Rab ile yapılan o yeni başlangıç ne yapacak? Bizleri zafere ulaştıracaktır. Yani Rabbin kolları ardına kadar açık demiştim. Ve her an bizi bekliyor. Önemli olan bizler yanlışlığımızı görüp geriye dönmek. Onun için bugün aslında 13. bölümün bölümle devam edeceğim diye düşündüm ama öyle yapmayacağım bugün. Aslında iki hafta önce 13. bölümü destekleyen, daha doğrusu İbrahim'in tutumunu, davranışını destekleyen bir bölüm ile, onun güzel davranışını pekiştiren bir bölüm ile sizi bugün teşvik etmek istiyorum. Vahiy 2. bölümde yer alan Efes Kilisesi aracılığıyla, Efes'e yazılan kilise mektubu aracılığıyla bu İbrahim'in davranışını bir şekilde tekrar pekiştirmek istiyorum. Yani tövbe etmenin, geriye dönmenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayatımızda gerekli olduğunu burada bir kez daha vurgulamak amacıyla sevgili kardeşler. Şimdi biliyorsunuz Habercilerin İşleri 2. bölüme baktığımız zaman orada kilisenin doğumunu görüyoruz. Ve ilk yerel kilise doğduktan sonra, evrensel kilise daha doğrusu oluştuktan sonra o noktadan itibaren değil mi? Birçok yerde kilise toplulukları oluştu. Ve bunların 7 tanesi bizim ülkemizin Ege bölgesinde yer alıyor. Onları sırasıyla eğer sıralamak gerekiyorsa, birincisi Efes topluluğu, ikincisi İzmir topluluğu, üçüncüsü Bergama topluluğu, dördüncüsü Tiyatira topluluğu, beşincisi Sart topluluğu ve altıncısı Philadelphia topluluğu, Alaşehir, bugün günümüzde Alaşehir dediğimiz bölgede yer alıyor, Ege bölgesinde. Ve yedincisi de hangisi? Laodikya dediğimiz kilise topluluğu. Şimdi bunlara bakarsanız bunların bazı kalıntıları toprak üstüne çıkartılmış vaziyette, turistlerin ziyaretine açık bir şekilde devam ediyor. Şimdi güzel olan bu 7 topluluğu mercek altına aldığımız zaman bu 7 topluluğa yönelik 7 ayrı mesaj var. Ve bu mesajlara baktığımız zaman topluluklara yönelik olan mesaja baktığımız zaman değerli kardeşler, orada sadece bir uyarı değil, aynı zamanda teşvik edici, destekleyici sözler de yer alıyor. Yani toplulukları hem destekleyen sözler var toplulukla ilgili, hem onları teşvik eden sözler var, hem de onları uyaran, uyarıcı sözler olduğuna tanık oluyoruz, karşılaşıyoruz. Şimdi Efes topluluğu nerede? Bugünün adıyla Efesos topluluğu, bugünün adıyla Efes, İzmir'in Selçuk ilçesinin yakınlarında yer alan bir yer. Bu kent deniz kıyısına yakın kurulmuş antik çağ kentlerinin en önde olanıydı. Yani önceleri Kaitros, bugünün adıyla Küçük Menderes diyoruz. Küçük Menderes nehrini hiç duydunuz mu bilmiyorum. Kaitros, bugünün adıyla Küçük Menderes, ırmağının Ege denizine dökülen körfezin kıyısında yer almış bir bölge diyelim. Ve bu bölgede büyük bir liman da yer almakta. Onun için ticaret yolları, en büyük ticaret yolları da buradan geçmekteydi. Efes'te bulunan limandan dolayı. Bu Efes'e gidip gördüğünüzse denizden epey uzakta, yani 5 kilometre geride bir yerde kurulmuş Efes. Ama aslında kıyıya çok yakındı. Liman kentiydi. Liman kenti demek denizin kıyısında demek, değil mi? Ama bugün bakıyoruz ki Efes kenti denizin kıyısında değil, körfezin kıyısında değil, 5 kilometre içeride. Niye? Bu Menderes ırmağının getirmiş olduğu çalı, çakıl, kum, balçık gibi yığıntılardan oluştuğu, akıntının getirmiş olduğu yığıntılardan dolayı kent 5 kilometre içeride kalmasına neden oldu. Yani körfezi doldurdu bu çakıl dediğimiz, kum dediğimiz bu yığınlar sevgili kardeşler. Bu kiliseye yönelik olan sözleri belki anlayabilmek için, içeriğini anlayabilmek için ikinci bölümün ilk 7 ayetini okumak istiyorum sizlere. Vahiy 2. bölüm ilk 7 ayet şöyle diyor: Efes'teki kilisenin meleğine yaz. 7 yıldızı sağ elinde tutan, 7 altın kandilliğin ortasında yürüyen şöyle diyor: yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanmadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın, adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Ne var ki bir konuda sana karşıyım diyor. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Vahiy 2. bölüm ilk 7 ayet. Vahiy 2. bölüm. Artık şunu bilin. Hani ne diyorlar Almanca'da? Sendschreiben mi diyorlar? Ya, 7 kilise. Vahiy kesiminde yer alıyor bu. 2. bölümde başlıyor. İlk kilise Efes topluluğu. Tamam. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bunun için nereden düştüğünü anımsa. Bugün Özlem güzel söyledi, değil mi? Geçmişe baktığımda yaptığım yanlışlıkları hatırladım. Rabbin önüne geldim ve tövbe ettim diyor. Aslında çok güzel, uydu yani. Bizim konumuza uydu. Bunun için nereden düştüğünü anımsa, tövbe et. Ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldırırım. Yine de olumlu bir yanım var. Nikolaos yanlarının yaptıklarından nefret ediyorsun. Ben de nefret ederim. Kulağı olan Rabbin kilise topluluklarına ne dediğini işitsin. Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim diyor. Tanrı'nın sözü Yuhanna aracılığıyla Efes Kilise topluluğuna yazılan sözlerde sevgili kardeşler. Şimdi ben bu mektubu mercek altına aldığım zaman benim gözümde en çok öne çıkan nokta şuydu sevgili kardeşler. Yaşamlarımıza baktığımız zaman her birimiz hayatımızda değişik değişik yıkımlar yaşadık. Yani olumsuzluklar yaşadık. Yani zaman zaman kafa üstü geldiğimiz dönemler mutlaka oldu sevgili kardeşler. Ama baktığım zaman bu kafa üstü gelmeler ya da bu yıkımlar, olumsuz gelişmeler bizim aldığımız büyük kararlardan dolayı değil. Yani attığımız çok büyük kararlardan dolayı, aldığımız çok önemli kararlardan dolayı değil, attığımız küçük adımlardan dolayı. Yani hiç önemsemediğimiz, pek fazla ciddiye almadığımız o küçük adımlardan dolayıdır genelde. Bunu kendi hayatınıza baktığınızda siz de göreceğinizden eminim sevgili kardeşler. Kutsal Söz'e baktığımız zaman aslında Kutsal Söz'de benim bu söylediklerimi doğrulayan çok ama çok örnekler var. Aklıma ilk gelen örnek Hakimler kitabında yer alan Şimşon. Biliyor musunuz Şimşon'u, hiç duydunuz mu? Şimşon'un en büyük özelliği neydi? Ha? Çok güçlüydü değil mi? Güçlü biriydi değil mi? Şimdi o Şimşon'un hayatına bakarsanız Hakimler kitabı 6. bölümde, yani o bölümleri okursanız göreceksiniz. Gerçekten o kişi doğumundan yetişkin olduğu döneme kadar Rab Tanrı ile birlikte yürümüş, Rab'be yakın adımlar atmış bir kişiliği olan bir yapıdaydı Şimşon. En büyük özelliği buydu. Rab'be gerçekten yakındı. Başka bir şekilde ifade etmem gerekiyorsa güne Rab ile başladı. Gün içinde Rab'be danışarak, Rab ile görüşerek Rabbin ışığında adımlarını attı. Günü kapatırken de gerçekten yine Rab ile günü noktaladı sevgili kardeşler. Böyle bir kişiydi. Ama ta ki iblise fırsat verene kadar. Her imanının yaşamında olduğu gibi fırsatı değerlendiren iblis Şimşon'u da ne yaptı? Etkisi altına aldı. Ama nasıl? Şimşon izin verdi buna. O düştüğü, küçük gördüğü yanlışlıkları görmezlikten geldiği için, geriye dönüş yapmadığı için iblis onun yaşamına yerleşti. Hayatının merkezine oturdu ve onu kafa üstü getirmesini başarabildi. Tıpkı bizim de hayatımızda zaman zaman olduğu gibi sevgili kardeşler. Gerçekten Rab Tanrı'nın ona bir şekilde Şimşon'dan dolayı sırt çevirmiş olmasından dolayı okuyoruz ki Şimşon'un başına çok korkunç bir şey geldi. Biliyor musunuz ne oldu? Bakın 16. bölümde Hakimler kitabı 16. bölüm 20 ve 21. ayetlerde. Bakın ne diyor? Ne diyor orada? Ne korkunç bir durum değil mi? Değerli kardeşler, itaatsizliği sonucu vurdum duymaz bir yaşam tarzıyla ne korkunç bir durumla karşı karşıya geldi Tanrı adamı Şimşon. Emin olun değerli kardeşler, Rab Tanrı'dan uzaklaşmanın sonucu olarak Rab Tanrı'nın Şimşon'dan ayrılmış olmasının getirdiği durumu açıklayan diyebilirim ki en ürkütücü ayetlerden biridir bu ayet. En ürkütücü, en korkunç ayetlerden biridir. Hatırlarsanız İbrahim'i de burada anlatırken dedik ki İbrahim'in başına da neler geldi aslında, değil mi? İtaatsizliğinden dolayı. Ama sonunda İbrahim gördü yanlışını ve geriye döndü. Tanrı devreye giriyor, Tanrı el atıyor. Ama bizler itaatsizlik etme konusunda devam edersek, inatla devam ettiğimizde de gerçekten onun acısını da çekiyoruz. Bir şekilde hayatımızda çekiyoruz sevgili kardeşler. Onun için bu duruma baktığımız zaman, Şimşon'un durumuna baktığımız zaman o kadar ilginç ki diyor ki Şimşon bunun farkında bile değildi diyor. Bu çok ilginç bir, korkunç bir olay. Yani Şimşon şeytanın hayatında adım adım, küçük küçük adımlarla nasıl ona egemen olduğunu, nasıl ona hakim olduğunun farkında değildi. En korkunç olanı bu sevgili kardeşler. Bakın, ben her zaman burada örnek veriyorum. Eğer bizler günahı ciddiye almazsak yeterince, bir günah, arkasından başka bir günah, arkasından başka bir günah, arkasından başka bir günah, ne oluyor? Diyorum ki bir camı koyun, baktığınız zaman arka tarafı görüyorsunuz. İki tane cam koyun, yine görüyorsunuz. Ama 3, 4, 5, 6, 10 olduğu zaman arka tarafı görmekte zorluk çekiyorsunuz. Günah da bizim hayatımızda böyle yapıyor. Tanrı'yla ilişkimizi yavaş yavaş, belki o ilk cam geldiğinde farkında değiliz. İkinci günah geldiğinde farkında değiliz. Üçüncüsünde pek farkında değiliz. Ama en son göremez hale geldiğimizde, bulanık görmeye başladığımızda Tanrım bana yardım et, bana elini uzat diye feryat ediyoruz. Bilmiyorum, hiç kurbağa sendromunu hiç duydunuz mu? Kurbağa sendromu. Hiç böyle bir şey duydunuz mu hayatınızda? Kurbağa bakışı var. Doğru, ama bir de kurbağa sendromu var. Şimdi nedir o sendrom? Şudur. Şimdi kaynar bir su, leğene kaynar bir su koyduğunuz zaman, kaynamış bir suyu leğenin içerisine koyduğunuz zaman kurbağayı leğenin içerisine atın, kurbağa ne yapar? Zıp diye zıplar, sıcak suyun dışına çıkar. Ama kurbağayı, bunu denemişler, kurbağayı leğenin içerisine koyuyorlar ve yavaş yavaş sıcak su veriyorlar. Yavaş yavaş. Kurbağa bunun farkına alışıyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ve kurbağa o sıcak suyun içerisinde pişerek ölüyor. Yani yavaş yavaş verildiği için su farkında değil ve sonunda o kaynar su onun ölümüne neden oluyor. Ama sıcak suyun içerisine attığınız zaman sıçrayan kurbağa yavaş yavaş aynı sıcak suyu verdiğinizde pişiyor ve ölüyor. Şimdi tıpkı Şimşon da günahını görüp geri dönmediği için, günahını görüp geriye dönmediği için bu davranışının bedelini korkunç bir şekilde ödemek zorunda kaldı. Yavaş yavaş işleyen, hayatında işleyen o küçük olarak gördüğü o yanlışlıklar onun gerçekten korkunç bir şekilde, yani canıyla ödemek zorunda kaldı. Tıpkı kurbağa gibi değerli kardeşler. Sadece Şimşon değil, Saul, Kral Saul'u düşünün. Kutsal kitaba baktığımız zaman gerçekten 1. Samuel kitabında 9. bölümden itibaren okursak oraya baktığımız zaman hakikaten ilk başlarda Tanrı'nın Kral Saul'dan ne kadar hoşnut olduğuna tanık oluyoruz. Ama daha sonra ileriki bölümlere baktığımız zaman, ne bileyim 18, 19, 20 sonraki bölümlere baktığımız zaman görüyoruz ki Kral Saul Tanrı'dan nasıl saptığını, hatta Kral Davut'tan bile kıskandığına tanık oluyoruz, değil mi? Yani Tanrı'dan uzaklaşmış olmanın sonucunda ne kadar korkunç bir durum içerisine düştü. O da Tanrı'yla birebir yaşayan bir insandı. Gerçekten o birebirlik neye dönüştü? O güneşli günler, o pırıl pırıl günler, Tanrı'yla olan o birliktelik karanlık bulutlara dönüştü değerli kardeşler. Ezgiler Ezgisi ya da Ağıtlar kitabı 2. bölümde ifade edildiği gibi, hatırlarsanız zaman zaman ben burada paylaşmışımdır onu. o yaşamımızda izin verdiğimiz küçük tilkiler, orada küçük tilkilerden söz ediyor. Değil mi? Ağıtlar kitabı ya da Ezgiler Ezgisi 2. bölümde, yanılmıyorsam 15. ayette, bağları bozan küçük tilkilerden söz ediyor. O küçük tilkiler pek fazla önemsenmiyor. Pek ciddiye alınmıyor. Ama o küçük tilkiler o koskoca bağın yok olup gitmesine neden oluyor sevgili kardeşler. İşte bizler de gerçekten aynı durum içerisinde zaman zaman düşüyoruz. Efes topluluğunun, Efes kilise topluluğunun yaşadığı durum tam bunun gibi bir şeydi değerli kardeşler. Şimdi ikinci bölümün, vahiy ikinci bölümün o ilk yedi ayetini, Efes topluluğu ile ilgili ilk yedi ayetini okuduğumda ilk üç ayete bakıyoruz. İlk üç ayete baktığımız zaman Efes kilise topluluğu ile ilgili mektubun o ilk üç ayetine baktığımız zaman topluluğu, ben diyorum ki bir topluluk ancak bu şekilde övülür sevgili kardeşler. Ne diyor? Ne okuduk? Ne diyor orada Özlem? Bak. Evet. Devam et.
Yedi yıldızı sağ elinde tutan altın kandilliğin ortasında yürüyen şöyle diyor.
Evet.
Yaptıklarının çalışkanlığını, sabrını biliyorum.
Bak. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını. Şimdi ben diyorum ki bizim bu kilise topluluğu için söylenen sözler olsaydı bunlar. Deseydi ki Rabbimiz, ey Türkçe konuşan kilise topluluğu, yaptıklarınızı, sadakatinizi, emeğinizi, sabrınızı biliyorum diye bize bu sözlerle bize konuşmuş olsaydı Rab Tanrı, gerçekten büyük bir sevinç duymaz mıydık değerli kardeşler? Ha? Büyük bir sevinç duymaz mıydık? Hatta gerçekten sevinçten belki kanat çıpar uçardık. Hiçbir topluluk yok ki bu sözler karşısında gurur duymasın, sevinmesin. Bakın Efes topluluğuna yönelik övgü ifadelerine, yaptıklarını, emeğini, katlanışını, kendilerine haberci süsü vermelerine karşın haberci olmayanları sınayıp yalancı bulduğunu ve yorulmadığını biliyorum diyor. Hakikaten harika sözler. Şimdi bakın burada benim dikkatimi çeken en önemli söz şu. Diyor ki yaptıklarını biliyorum diyor. Şimdi kusura bakmayın, ilk plana baktığım zaman aslında ürkütücü bir söz. Kişiyi ürküten bir söz. Diyorum ki Özlem yaptıklarını biliyorum. Ayşe yaptıklarını biliyorum. Ya da ne bileyim Kerstin yaptıklarını biliyorum. Şimdi bu sözler karşısında kişinin ürkmemesi, heyecan duymaması, iki ayağının bir pabuca girmemesi mümkün değil. Ama bu yaptıklarını biliyorum ifadesi bize neyi açıklıyor? Rab Tanrı'nın bilgi açısından her şeyi bildiğini ve her şey üzerinde egemen, her şeyi bilen, her şeyi gören, her şey onun kontrolünde olduğunu açıklayan bir ifade olduğunu söylemek istiyorum. Onun için bu ifade bizi ürkütmesin. Aslında Rabbe olan bağlılığımızı daha çok pekiştirsin. Rabbin her şeyi hakkımızda, her şeyi biliyor olması bizi daha çok heyecanlandırsın. Bizi Rabbe daha çok bağlasın ve Rabbe hizmet etme konusunda bizi daha çok iştahlandırsın sevgili kardeşler. Rabbin bizim hakkımızda her şeyi biliyor olduğunu burada okumuş olmamız sevgili kardeşler. Onun için bu sözler bizi Rabbe hizmet etme konusunda isteklendirsin. Şimdi biliyorsunuz hizmet etmek önemli mi? Evet. Kurtuluşla bir bağlantısı yok. Biliyoruz ki kurtuluşumuz Tanrı'dan bize verilen bir armağan. Kutsal kitapta Romalılar 4. bölüme bakarsanız, örneğin Romalılar 4. bölüm 5. ayete bakarsanız, orada çok net bir şekilde iman öne çıkartılıyor. İşler değil, yapılan hizmet değil, iman öne çıkartılıyor. Diyor ki ne var ki Romalılar 4 ayet 5'te, ne var ki Tanrı saymazlığımızı doğrulukla donatan Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğruluk yerine sayılır diyor. İmanı doğruluk yere sayılır. Sonra bir başka ayete atlayın. Titus 3 ayet 5. Titus mektubu ayet 3. Pardon, bölüm 3 ayet 5. Orada ne diyor? Orada şöyle diyor. Doğrulukla yaptığınız işlere karşılık değil. Bakın, yapılan işlere karşılık değil. Acımasına yaraşır biçimde bizi yeniden doğuş yıkamasıyla ve kutsal ruhun yenilemesiyle kurtardı. Demek ki kurtuluşumuz Tanrı'dan bize verilen bir armağan. Kurtuluş Tanrı'dan geliyor. Ama sevgili kardeşler, iman ettikten sonra her ne kadar Tanrı bizi doğrulukla donatmış olsa da, doğruluk giysisini bize giydirmiş olsa da, cennete bizi kabul etmiş olsa da sevgili kardeşler, Tanrı bizden hizmet etmemizi de bekliyor. Yani Tanrı bizi kurtarıyor ama kurtarmasındaki amaç onun istemi doğrultusunda hareket ederek, adımlarımızı atarak ait olduğumuz kilise topluluğuna destek vermek, hizmet etmek. Onun için kutsal sözde çok net bir şekilde bize açıklanıyor. Verilen hizmet, kişi verdiği hizmetin karşılığını mutlaka Rab geldiğinde alacak. Onun için kurtuluşumuz için çalışıp çalışmamız gerekmiyor. Çalışıp çabalamamız gerekmiyor kurtuluş için. Ama alacağımız ödül için, Rabbin bize vereceği ödül için emek vermemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Bakın ne diyor Matta'da? Matta 16. bölüm 27. ayet. Bunu onaylıyor. Matta 16 ayet 27. İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir diyor. Görebiliyor musunuz? Yaptığının karşılığını verecek. Demek ki iman edenlere verilmiş olan bu güvence imanları ne yapıyor? Hizmet etme konusunda daha çok cesaretlendiriyor aslında bu. Eğer ben düşünün, alacağım bir ödül var. Tanrı sana geldiğinde bir ödül verecek ya da ödüller verecek. Verdiğin hizmete karşılık olarak da. Şimdi bir koşan kişi ya da herhangi bir spor alanında yarışan bir kişi ne için çalışır, çabalar? O ödülü almak için değil mi? Onun için kutsal kitapta diyor ki, öyle koşun ki diyor, ödülü siz alasınız. Demek ki Rabbin bizden beklediği koşmaktır. Yani hareket halinde olmaktır. Yerimize durmak değil, Rabbe olan bağlılıkla hizmet etmektir, çalışmaktır sevgili kardeşler. Arkasından ne diyor? Yaptıklarını biliyorumun arkasından ne diyor? Yaptıklarını biliyorum diyor. Arkasından ne diyor? Emeğini biliyorum diyor. Emeğini. Şimdi ben size burada bir soru sormak istiyorum. Çalışmak ile, dikkat edin, çalışmak ile emek arasındaki fark nedir? Çalışmak ile emek arasındaki fark nedir sizce? Güzel. Değil mi? Kendini vermek, kendini adamak, işin içine kendini sokmak. Değil mi? Çok güzel söyledin Ayşe, doğru söyledin. Gerçekten ben de aynı fikirdeyim seninle. Çalışmak bir şey yapmakla, ortaya bir şey koymakla ilgili bir şey. Çalışmak. Yani bir şey yapıyorsun, bir şey ortaya koyuyorsun çalışarak. Çalışmanın karşılığı bu. Ama emek özen göstermek. Özen göstererek, uğraşarak, yorulmakla ilgili. Dikkat edin. Yani çalışabilirsin ama yorulmayabilirsin. Ama emek verdiğin zaman yorulmak var emeğin içerisinde. Anlatabiliyor muyum değerli kardeşler? Çalışırken yorulmayabilirsin. Ama emek verirken, yani kendini o hizmete adadığın zaman, diyorum ya, işi ciddiye almak lazım. Şimdi konuyu paylaşmadan önce Kersin'den örnek vermiştim ya. Dedim yani her şeye rağmen kendisi yapmayacağına karar vermiş olmasına rağmen yine de o gün geldi ve size yol göstermeye çalıştı. Yani taşın altına yine bir şekilde elini koymaya çalıştı. Niye? Çünkü kafasında o işi ciddiye aldığını gösteriyor. Yani işi önemsediğini gösteriyor. Yani o işe özen gösterdiğini, önem verdiğini gösteriyor. Eğer biz hizmete önem verirsek, o işi ciddiye alırsak gerçekten de yola yorulmamız mümkün sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz de biliyorsunuz köy kasaba dolaştı. Hizmet verirken ne oldu? Yorgun düştü. Efes topluluğu da Mesih için emek verirken çektikleri yorgunluk içsel anlamda ona acı vericiydi. Onlar da yoruldular. Çünkü gerçek anlamda, içsel anlamda onlar da emek verdiler, çalıştılar, çabaladılar, özen gösterdiler ve özen sonucunda onlar da yorgun düşmüşlerdi. Şimdi bu övgü sözleri içerisinde bir de şu var, çok ilginç. Yorulmadığını biliyorum diyor. Bakın, yorulmadığını biliyorum. Şimdi bununla ne demek isteyebilir diye bir soru benim kafama geldi. Yani yorulmadığını biliyorum. Yani daha önce yorulduğunuzu biliyorum diyor. Şimdi de diyor ki yorulmadığınızı biliyorum. Sanki bir paradoks var değil mi? Bir çelişki varmış gibi görünüyor. Doğru mu? Bakın. Moody'nin çok güzel bir sözü var. Moody bunu çok güzel açıklamış. Moody diyor ki çalışırken yorulun diyor. Bakın dikkat edin. Çalışırken yorulun. Ama diyor işten yorulmayın. Anlaşıldı mı? Şimdi hani bazen diyordum ya Enver hakkında konuşurken bazen dedim Enver öyle çalışıyor ki verilen işi öylesine ciddi alıyor ki ben birkaç defa bizim evde bir takım şeyler yaptırdım kendisine. Gerçekten iş Enver'den kaçıyor. İş Enver'den kaçıyor. Onun için Moody'nin sözü aslında çok güzel özetlemiş. Çalışırken yorulun ama işten yorulmayın. Yani burada mıy mıy ederek işe sırtınızı dönmeyin diyor. Buradaki söylenen gerçek bu. Mıy mıy ederek işe sırtınızı dönmeyin. Aradaki en büyük fark bu sevgili kardeşler. Demek ki çalışabilirim, yorulabilirim ama öbür taraftan da mıy mıy edebilirim. Yani mırıldanarak Rabbe hizmet ederken yorulabilir miyiz? Evet yorulabiliriz. Rabbe hizmet bizi yorabilir. Ama bin dereden su getirip mırmır etmek gerekmiyor. Yani gerçekten de Rabbe hizmet etme konusunda biz mırmır ediyorsak, mıy mıy ediyorsak sevgili kardeşler gerçekten de acı verici bir durum içerisinde olduğumuzu hemen söylemek isterim sevgili kardeşler. Ve madalyonun bir yüzü bu değerli kardeşler. Madalyonun bir yüzü bu. Tanrı bu topluluktan hoşnut. Tanrı bu topluluktan hoşnut. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu da gerçekten pek iç açıcı değil. Pek hoş değil. Dördüncü ayete bakın. Ne diyor dördüncü ayete? Bu topluluk için madalyonun diğer yüzüne bakın. Ne diyor orada? Ne var ki diyor, bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevgiden uzaklaştım. Bakın dikkat edin. Burada Tanrı şunu söylemiyor. Size olan sevgiden uzaklaştım demiyor. Bana olan sevgiden uzaklaştınız diyor. O zaman burada şu soruyu sormamız lazım. Uzaklaşan kim? Uzaklaşan kim? Rab mi yoksa biz mi?
Bizler.
Ha bizler. Demek ki Rab Tanrı'dan uzaklaşan Tanrı'nın kendisi değil. Ben burada bir kez söylemiştim. Ben sırtımı Tanrı'ya çevirdiğim zaman, kendi isteğim doğrultusunda adımlarımı attığım zaman, kafamdaki doğrulara göre hareket ettiğim zaman Tanrı'dan uzaklaşmış oluyorum. Şimdi Tanrı diyelim burada, ben Tanrı'yla beraberim, değil mi? Ben Tanrı'yla beraberim, Ben uzaklaşmaya başladığım zaman Tanrı otomatikman bir yere gitmiş değil. Ama o da benden ne yapmış oluyor? Uzaklaşmış oluyor. Demek ki uzaklaşan benim, Tanrı değil. Ama ben uzaklaştığım zaman Tanrı da benden uzaklaşmış oluyor. Ve ilginç olan Pavlos, biliyorsunuz bu Efes'e yazılan mektubu var kutsal kitapta. Efesler kesimi var. Biliyor musunuz? Efesler mektubu. Şimdi Pavlos bu mektubu, Pavlos'un Efes'e yazdığı mektubu okuduğumuz zaman orada çok harika sözler var aslında bu topluluk için. Yani bu vahideki sözler yer almadan önce Pavlos Efes'e mektubu Efeslere göndermişti. Bakın onlar için ne diyor? Yani bu topluluk hangi noktadaydı? Bakın. 1. bölüm 15-16. ayetler. Pavlos ne diyor bu topluluk için? Efes topluluğu için. Diyor ki bu nedenle ben de Rab İsa'ya imanınızı ve kutsal yaşamların tümüne sevginizi işittiğimden beri durmadan sizler için teşekkür ediyor. Dualarımda sizleri anımsıyorum. Demek ki bu topluluğun sevgisi, kardeşler olan sevgisi, Rab Tanrı olan sevgisi çok iyi bir noktadaydı. Ama sonrasında görüyoruz ki bu topluluk olması gereken noktada olmadığını görüyoruz sevgili kardeşler. Bu topluluk sağlıklı öğretiye sadık kalma noktasında hakikaten çok iyi bir noktadaydı. Düşünün, o dönemde putperestlik egemendi, tanrısızlık egemendi. Tanrısızlığın egemen olduğu bir ortamda bu insanlar ayakta dimdik bir şekilde, Rab'be bağlı bir şekilde, sağlıklı öğretiye bağlı kalaraktan yaşamlarına devam ediyorlardı bu insanlar. Her şeye rağmen. Ama Mesih olan gerçek sevgiden uzaklaştılar bu insanlar. İlginç olan. Mesih olan sevgiden uzaklaştılar. Peki, sormak isterim size. Bu bir günde mi oldu bu iş? Ben hiç sanmıyorum. Yani bir günde Rab'be olan sevgi soğudu. Rab'be olan bağlılık koptu. Bir gün içerisinde bunlar sırtlarını Rab'be döndüler. Sanmıyorum sevgili kardeşler. Bunlar belirli bir aşamadan kademe kademe, yani kendileri sonucu kendileri hazırlamış oldu. Yani attıkları adımlar, aldıkları kararlar onları bir şekilde bu noktaya, bu korkunç durum içerisine düşmelerine neden oldu sevgili kardeşler. Onun için tıpkı bu Şimşon örneğinde olduğu gibi, Saul örneğinde olduğu gibi küçük küçük günahlar, günahın küçüğü büyüğü yok ama onların gözünde küçük görünen o yanlışlıklar, hatalar, önemsenmeyen, ciddiye alınmayan o hatalar onları bu noktaya getirmişti sevgili kardeşler. Düşünün, daha kutsal kitap tamamlanmadı, İncil tamamlanmadı. Bu insanların varı yoğu neydi biliyor musunuz? Rab Tanrı'ya olan bağlılıkları, sevgisi. Yani kutsal kitap daha bitmemiş, tamamlanmamış. Ellerinde İncil daha yok. Ama bütün her şeyleri Rab'be olan bağlılıklarıydı. Rab Tanrı'ya olan sevgileriydi sevgili kardeşler. Ve bütün zorluklara rağmen, bütün sıkıntılara rağmen Rab'be sadık kalmayı başardı bu insanlar. Şimdi böyle bir noktadayken, iyi bir noktadayken, ilişki sağlıklı bir noktadayken birdenbire bir bakıyorsunuz ki dua yaşamlarında aksaklıklar başlıyor. Bol bol veren durumda olan bu kilise topluluğu bir bakıyoruz ki verme konusunda da yavaş yavaş gerilediğine tanık oluyoruz. Ve bu topluluğun en önemli özelliklerinden bir tanesi de kayıp canlara ulaşma gayreti içerisinde olan bir topluluktu. Ve bu konuda da yavaş yavaş gerilediklerine tanık oluyoruz. Ve sonunda öyle bir noktaya geliyorlar ki ilk sevgilerini, Rabbi olan o ilk sevgilerini, o ilk heyecanı yitiriyorlar. Şimdi ben bu noktada, aslında zaman o kadar hızlı akıyor ki, yani saat 5'e 3 var değil mi? Ama bakın, konuyu en azından fazla ben sizi yormak istemiyorum ama 3 tane soru soracağım. 3 soru üzerinde lütfen düşünün. Önümüzdeki hafta sizler bu soruya küçük küçük yanıtlar verebilirsiniz. Şimdi burada bence Efes kilise topluluğunun içine düştüğü durumu anlayabilmek için önce şunu anlamamız lazım. Ne anlıyoruz? Birinci soru. Ne anlıyoruz ilk sevgi deyince? İlk sevgi dediğimizde ne anlıyoruz? Birinci noktamız bu. İkinci noktamız, harika olarak ifade edilen bu ilk sevgi nasıl oluyor da kaybolup gidebiliyor? İkinci soru bu. Yani bu sevginin kaybolup gitmesi mümkün mü? Nedir ilk sevgi? Ve bu ilk sevgi nasıl oluyor da kaybolup gidebiliyor? Nedeni ne? Bu sevginin kaybolup gitmesindeki neden ne? Üçüncü sorumuz da bu kaybolup giden bu sevgiye yeniden geri dönmek mümkün mü? Ve bu sevgiye yeniden nasıl ulaşabiliriz? Bunun ön koşulu nedir? Değerli kardeşler, bunlar üzerinde düşünün. Bunlar üzerinde düşünün. Belki burada bırakalım bunu çünkü içine girersek yarım kalacak. Bozulmasın ama üç soru üzerinde düşünün. İlk sevgi deyince ne anlıyoruz? Bu ilk sevgi dediğimiz bu harika ilk sevginin kaybolması mümkün mü? Kaybolmasının nedeni nedir? Ve üçüncüsü de bu sevgiyi tekrar elde etmemiz mümkün mü? Bu üç soruya birlikte yanıt vereceğiz sevgili kardeşler. Ve bunu hatırlayın, hatırlayın, hatırlayın. Bu konu, seçtiğim bu konu İbrahim'in davranışıyla paralellik var demiştim. Size bir ipucu veriyorum, ipucu veriyorum. Siz bu sorulara yanıt bulmanız çok kolay. İbrahim'in davranışını bakarsanız, onu hatırlarsanız burada ki bu üç soruya yanıt vermeniz hiç de zor olmayacak. Eğelim yüreklerimizi sevgili kardeşler. Bilmiyorum. Gerçekten bir kişi Rab'de elde etmiş olduğu o ilk sevgiyi nasıl kaybedebilir? Nasıl o ilk sevgiden nasıl soğuyabilir? Ve nasıl Tanrı'ya sırtını dönebilir? Bilemiyorum ama zaman zaman hepimiz maalesef kurak dönemler yaşadık ve hala yaşıyoruz zaman zaman. Sıkıntılı süreçler içerisinde geçerken. Onun için bakalım hayatlarımıza hangi noktadayız Rab ile olan ilişkide. İlişkimizi özlem gibi gözden geçirelim. Geçmişimize bakalım. Bugüne bakalım. Bir hafta önceye bakalım. Üç gün önceye bakalım. Rab ile olan ilişkimiz hangi noktada? Ve belki 30 saniye bir zamanımız olsun. Eğilelim Rab'in önünde. Eğilelim yüreklerimizi Rabbimizin önünde. Ve yüreklerimizi gözden geçirelim. Hayatımızı gözden geçirelim. Yaptıklarımızı gözden geçirelim. Davranışlarımızı gözden geçirelim. Aldığımız kararları gözden geçirelim. Ve sonunda da Almanca dua olsun. Kim belki Kerstin Almanca olaraktan kapatır duayla.